Mülksüzler 3. bölüm. Şevek Uras'taki ilk sabahı boyunca uyudu. Uyandığında burnu tıkalıydı. Boğazı ağrıyordu ve çok öksürüyordu. Önce soğuk algınlığı olduğunu sandı. Odacı sağlık önlemleri bile soğuk algınlığını alt edememişti. Ama onu muayene etmek için bekleyen gururlu, yaşlıca bir adam olan doktor, Uras'ın yabancı toz ve polenlerinin yol açtığı ağır bir alerjik saman nezlesi olduğunu söyledi. Şevek doktorun verdiği hapları ve yaptığı iğneyi sabırla, getirdiği bir tepsi dolusu yemeği de büyük bir açlıkla kabul etti. Doktor odasına kalmasını söyleyip yalnız bıraktı onu. Şevek yemeğini bitirir bitirmez Uras'ı oda keşfe çıktı. Dört ayaklı, ağır, dikkatlideki ranzadakinden çok daha yumuşak şilteleri, bazısı ipekli, bazısı sıcak ve kalın, karmaşık yatak çarşafları ve kümülüs bulutları gibi bir sürü yastığı olan yatak bir odayı tümüyle kaplamıştı. Yer esnek döşemeyle kaplanmıştı. Güzelce oyulmuş ve parlatılmış tahtadan yapılmış çekmeceleri olan bir şifonyerle 10 kişilik bir yatakhanedeki tüm giysilerin sığabileceği kadar büyük bir gardırop vardı. Sonra geçen gece gördüğü şömineli dev kamu odası vardı. Bir de banyo küveti, lavabo ve ince işlemeli bir bok taburesi içeren üçüncü bir oda. Bu odaya yatak odasından girildiğini ve her cins donanımdan bir tane olduğuna göre görünürde yalnız onun kullanımı içindi. Şevek'in gözünde bütün bunlar basit erotizmi çok aşan duyumsal bir lükstü ve bir açıdan dışkının nihai yüceltilmesi anlamına geliyordu. Bu üçüncü odada bir saat kaldı. Her bir aleti sırayla denedi ve bu süreç sırasında tertemiz oldu. Su kullanımı bir harikaydı. Musluklar kapatılana kadar açık kalıyordu. Küvet 60 litre alıyor olmalıydı. Klozet ise temizleme için en az 5 litre su kullanıyordu. Bu aslında şaşırtıcı değildi. Uras'ın yüzeyinin 6'da 5'i suydu. Çölleri bile kutuplardaki buz çölleriydi. Dikkatli kullanıma gerek yoktu. Kuraklık yoktu. Peki ya boka ne oluyordu? Mekanizmasını inceledikten sonra klozetin yanında çömelerek bunu düşünmeye başladı. Bir gübre fabrikasında dışkıyı sudan ayırıyor olmalıydılar. Anares'te yeniden kullanım için böyle bir sistem uygulayan deniz kenarı toplulukları vardı. Bunu sormak istiyordu. Ama hiç fırsatı olmadı. Uras'ta hiçbir zaman sormadığı bir sürü soru vardı. Başındaki ağırlığa karşın kendini iyi hissediyor ve yerinde duramıyordu. Odalar o kadar sıcaktı ki giyinmekten vazgeçti ve çıplak gezinmeye başladı. Büyük odanın pencerelerine girip dışarıya baktı. Oda yüksekteydi. Bir kattan yüksek, yapıları alışık olmadığından önce şaşırıp geri çekildi. Bir balondan aşağıya bakarmış gibiydi. İnsan kendini yerden ayrılmış, hakim, kopuk hissediyordu. Pencereler bir korunun hemen üstünden zarif, dört köşe kuleli beyaz bir yapıya bakıyordu. Bu binanın arkasında toprak geniş bir vadiye iniyordu. Hepsi ekilmişti, anlaşılan. Çünkü vadiye renk veren sayısız yeşil toprak parçası dikdörtgen şeklindeydi. Yeşilin maviye dönüşüp söndüğü uzaklarda yaşayan bir bedenin sinir sistemi kadar ince bir şebeke oluşturan karanlık yol dizileri, çalılıklar veya ağaçlar seçilebiliyordu. En uzakta da göğün düzgün, açık griliğinin altında yumuşak ve karanlık mavi kıvrımlar boyunca vadiyi çevreleyen tepeler yükseliyordu. Bu Şevek'in gördüğü en güzel manzaraydı. Renklerin yumuşaklığı ve canlılığı, doğrusal insan tasarımıyla güçlü, üretken doğal çizgilerin karışımı, öğelerin çeşitliliği ve uyumu, şu ana kadar belki bazı sakin ve düşünceli insan yüzlerinde küçük bir ölçekte ima edilenin dışında hiç görmediği karmaşık bir bütünsellik izlenimi veriyordu. Bununla karşılaştırdığında Anares'in sunabileceği herhangi bir manzara, hatta Abene düzlüğü veya Netera vadileri bile yavandı. Çorak, kuru ve gelişmemişti. Güneybatının çölleri geniş bir güzelliğe sahipti ama saldırgan ve zaman dışıydı. İnsanların Anares'te en sık ekim yaptıkları yerlerde bile manzara bu tarih ve gelecek mevsimler açısından zengin, tüketilemez, tamamlanmış, canlı görkemle karşılaştırıldığında sarı tebeşirle alelacele yapılmış bir çizim gibiydi. İşte dünya dediğim böyle olur diye düşündü Şevek ve bir yerlerde o mavi yeşil görkemin içinde bir şey ötüyordu. Hafif bir sesti, çok tizdi, başlıyor sonra kesiliyordu. İnanılmayacak kadar tatlıydı. Neydi bu? Küçük, tatlı, vahşi bir ses, havada bir müzik. Dinledi, nefesi kesilir gibi oldu. Kapı çalındı. Çıplak ve merakla pencereden dönüp bakan Şevek, "Girin," dedi. Elinde paketlerle bir adam girdi. Kapının hemen eşiğinde durdu. Şevek odayı geçti. Anares usulünce adını söyledi. Uras usulünce elini uzattı. 50 yaşlarında çizgili yıpranmış yüzlü adam Şevek'in tek kelimesini bile anlamadığı bir şeyler söyledi ve elini sıkmadı. Belki elindeki paketler engel oluyordu. Ama yerlerini değiştirip ellerini boşaltmak için herhangi bir çaba göstermedi. Yüzü son derece gergindi. Utanmış olabilirdi. En azından Uras'taki selamlaşma geleneklerini öğrenmiş olduğunu düşünen Şevek şaşırdı. "İçeri girin," diye yine dedi. Sonra Uraslılar her zaman ünvanlar ve saygı ifadeleri kullandıkları için "Efendim," diye ekledi. Adam yine anlaşılmaz bir konuşma başlattı. Bu arada yatak odasına doğru yan yan gidiyordu. Şevek bu kez birkaç iyoca sözcük yakaladı ama gerisine anlam veremedi. Adamın gitmesine izin verdi. Çünkü adam yatak odasına girmek istermiş gibi görünüyordu. Acaba o da arkadaşı mıydı? Ama yalnızca tek yatak vardı. Şevek vazgeçip pencereye döndü. Adam odaya seyirtip birkaç dakika boyunca içeride gürültüyle bir şeyler yaptı. Tam Şevek onun odayı gündüzleri kullanan bir gece işçisi olduğuna karar vermişti ki kalabalık yatakhanelerde bazen geçici olarak bu tür düzenlemeler yapılabiliyordu. Adam odadan çıktı. Bir şey söyledi. Belki de "Tamam efendim." gibi bir şey ve sanki 5 metre uzaktaki Şevek yüzüne vuracakmış gibi kafasını garip bir şekilde eğdi. Dışarıya çıktı. Şevek pencerenin kenarında dururken yaşamında ilk defa birinin ona eğilerek saygı gösterdiğini yavaş yavaş fark etti. Yatak odasına gittiğinde yatağının yapılmış olduğunu gördü. Yavaşça düşünceli düşünceli giyindi. Kapı bir kez daha çalındığında ayakkabılarını giyiyordu. Bu grup başka bir şekilde içeriye girdi. Çok doğal bir şekilde diye düşündü Şevek. Orada veya seçtikleri herhangi bir yerde olma hakları varmış gibi. Elinde paketler olan adam duraksamıştı. İçeriye neredeyse gizlice süzülerek girmişti. Yine de yüzü, elleri ve giysileri yeni konuklarından daha fazla insana benzer gibi gelmişti Şevek'e. Çekingen adam garip davranmıştı ama bir Anaresli'ye benziyordu. Bu dördü ise Anaresliler gibi davranıyorlardı ama tıraşlı yüzleri ve harika giysileriyle yabancı bir türdenmiş gibiydiler. Şevek birinin paya olduğunu açık arabildi. Diğerleri ise geçen gece boyunca onunla birlikte olan kişilerdi. Adlarını duymadığını söyledi. Onlar da gülümseyerek kendilerini yeniden tanıttılar. Doktor Şifoilis, Doktor Oi ve Doktor Atro. "Vay canına," dedi Şevek. "Atro, seni gördüğüme ne kadar sevindim." Yaşlı adamın omuzlarından yakalayıp Anares'te çok doğal olan bu karşılaşmanın burada kabul edilmiyor olabileceğini aklına bile getirmeden yanağından öptü. Ama Atro da ona coşkuyla sarılarak karşılık verdi ve donuk gri gözlerini gözlerine dikti. Şevek onun neredeyse kör olduğunu fark etti. "Sevgili Şevek," dedi Atro. "Aa, İyo'ya hoş geldin. Uras'a hoş geldin. Evine hoş geldin. Bunca yıl mektuplar yazıp birbirimizin kuramlarını yıktık. Sen her zaman daha iyi bir yıkıcıydın. Dur bir dakika. Sana bir şey vereceğim." Yaşlı adam ceplerini karıştırdı. Kadifeden yapılmış üniversite cübbesinin altına bir ceket, onun altına bir yelek, onun altına bir gömlek, büyük olasılıkla onun altına bir kat daha giymişti. Bütün giysilerinde ve pantolonunda cepler vardı. Atro hepsi de dolu, 6-7 cebi arayıp cilalı bir tahta parçasına yerleştirilmiş sarı madenden küçük bir küp bulana kadar Şevek onu hayranlıkla izledi. "İşte," dedi Atro kübü süzerek. "Armağanın, CON ödülü. Biliyorsun, para hesabına yattı. İşte, 9 yıl gecikti ama hiç olmamasından iyidir." Ödülü Şevek'e verirken elleri titriyordu. Ödül çok ağırdı. Sarı küp som altındandı. Şevek onu elinde tutarak hareketsiz durdu. "Siz gençleri bilmem," dedi Atro. "Ama ben oturacağım." Hepsi Şevek'in çoktan incelediği ve akıl erdiremediği deriye benzeyen kahverengi bir malzemeyle kaplı, derin, yumuşak iskemlelere oturdular. 9 yıl önce kaç yaşındaydın Şevek? Atro yaşayan Uraslı fizikçilerin en önde geleniydi. Üzerinde yalnızca yaşın verdiği gurur değil, aynı zamanda saygıya alışmış birinin gözle görülür kendine güveni vardı. Bu Şevek için yeni bir şey değildi. Atro tam da Şevek'in tanıdığı tek otorite biçimine sahipti. Üstelik en sonunda yalnızca adıyla hitap edilmek de hoşuna gitmişti. İlkeleri bitirdiğimde 29 yaşındaydım, Atro. 29 mu? Aman tanrım. Bu sene bir yüzyıldır SOON ödülünü kazanmış en genç bilim adamı yapıyor. Benimkini 60 yaşıma varmadan vermeye yanaşmamışlardı. Öyleyse bana ilk yazdığında kaç yaşındaydın? 20 civarında. Atro kıkırdadı. O zaman seni 40 yaşında bir adam sanmıştım. Ya Sabul, dedi Oi. Oi Şeveke çok kısa gelen, ortalama Uraslılardan da çok kısaydı. Yassı, donuk bir yüzü ve oval, kapkara gözleri vardı. Senin hiç yazmadığın ve Sabul'ün bizimle ilişki kurduğu 6 yıl, 6 ile 8 yıl arası bir dönem vardı. Ama Sabul, senin bizimle kurduğun radyo bağlantısını hiç kullanmadı. İlişkinizin ne olduğunu merak ettik. Sabul, Abanay Fizik Enstitüsü'nün en kıdemli üyesidir, dedi Şevek. Onunla çalışmıştım. Yaşlı bir rakip kıskanç kitaplarını tahrif etmiş, daha en başından anlamıştık. Hiç açıklama gerekmedi, Oi, dedi dördüncü adam olan Şifolilisk, sert bir sesle. Orta yaşlı, esmer, tıknaz bir masa başı işçisinin nazik ellerine sahip bir adamdı. Aralarında yüzü tümüyle tıraşlı olmayan tek kişiydi. Çenesinde kısa, kır saçlarına uygun sert bir sakal bırakmıştı. Bütün odacı kardeşlerin kardeşçe sevgiyle dolu olduğunu varsaymak için herhangi bir neden yok, dedi. İnsan doğası değişmez. Şevek'in yanıt vermemesinin anlamlı olarak yorumlanması bir dizi hapşırık tarafından önlendi. Yanımda mendil yok, diye özür diledi gözlerini silerek. Benimkini al, dedi Atro. Ceplerinin birinden kar gibi bir mendil çıkardı. Şevek mendili aldı. Bunu yaparken de ısrarlı bir anı yüreğini doluverdi. Küçük kara gözlü bir kız. Kızı Sadık. Kullandığın mendili paylaşabilirsin, diyordu. Onun için çok değerli olan o anı şimdi ona acı veriyordu. Anıdan kurtulmaya çalışarak garip garip gülümsedi ve gezegeninize alerjim var. Doktor böyle söylüyor, dedi. Aman Allah'ım, sürekli böyle hapşırmayacaksın değil mi? Diye sordu ihtiyar Atro gözünü ona dikerek. Adamınız gelmedi mi? Diye sordu Paye. Adamım mı? Uşak size bir şeyler getirmesi gerekiyordu. Mendil de vardı. Kendiniz alışveriş yapana kadar idare eder. Pek iyi şeyler değil ama korkarım sizin boyunuzda biri için hazır giyimde pek fazla seçenek yok. Şevek söylenenleri anladığı zaman Paye kendi yumuşak, yakışıklı hatlarına uygun, hızlı ve kelimeleri uzatarak konuşuyordu. Çok naziksiniz ben, dedi Atro'ya baktı. Ben biliyorsunuz dilenciyim, dedi yaşlı adama. Tıpkı dikkatli de Doktor Kimo'ya söylediği gibi. Para getiremezdim. Kullanmıyoruz. Armağanlar getiremezdim. Bizde sizde eksik olan herhangi bir şey yok. Bu yüzden iyi bir odocu gibi ellerim boş geliyorum. Atro ve Paya konuk olduğunu, ödeme diye bir sorun olmadığını, bunun onlar için bir zevk olduğunu anlattılar. Ayrıca, dedi Şifolisk, kuru sesiyle, iyi hükümeti faturaları ödüyor. Paye ona sert sert baktı ama Şifoilisk bakışı iade etmek yerine gözünü dosdoğru Şevek'e dikti. Esmer yüzünde saklamaya çalışmadığı ama Şevek'in yorumlayamadığı bir ifade vardı. Uyarı ya da belki suç ortaklığı. İşte ıslah olmamış tulu konuşuyor, dedi yaşlı Atro homurdanarak. Yani Şevek yanında hiçbir şey getirmediğini mi söylüyorsun? Makale, yeni çalışmalar falan. Ben bir kitap bekliyordum. Fizikte yeni bir devrim bekliyordum. Bu iddiacı gençleri tepe taklak ettiğini görmeyi bekliyordum. Senin ilkelerinin beni tepe takla ettiği gibi. Ne üzerine çalışıyorsun? Doktor Paye'nin blok evren, paradoks ve görecelik üzerine makalesini okuyordum. Çok iyi. Zoe şu andaki yıldızımız kuşkusuz. En azından kendi gözünde değil mi Zoe? Neyse işimize bakalım. Genel zaman kuramın nerede? Kafamda, dedi Şevek içten rahat bir gülümsemeyle. Çok kısa bir duraklama oldu. Oi ona yabancı bir fizikçinin arzdan Einstein'dan görecelik kuramı üzerine çalışmasını görüp görmediğini sordu. Şevek görmemişti. Bu çalışma heyecanlanmayı çoktan geride bırakmış olan Atro dışında hepsini heyecanlandırmıştı. Paye Şevek'e çevirinin bir kopyasını getirmek için koşarak odasına gitti. Yüzlerce yıl önce yazılmış ama bizim için yeni fikirler içeriyor, dedi. Belki, dedi Atro, ama bu dış dünyaların hiçbiri bizim fiziğimizi hiç izlemiyor. Hainliler, ona maddecilik, arzular ise gizemcilik diyorlar. Sonra ikisi de vazgeçiyor. Yabancı olan her şeye duyulan bu heves seni yolundan alıkoymasın Şevek. Bize verecek bir şeyleri yok. Her horoz kendi çöplüğünde öter. Babamın bir zamanlar dediği gibi, homurdanarak doğruldu, iskemleden kalktı. Haydi koruda yürüyüşe çıkalım ikimiz. Buraya tıkılıp kaldığına göre burnunun tıkalı olmasına şaşmamalı. Doktor bu odada 3 gün kalmam gerektiğini söylüyor. Hastalık kapabilirmişim, bulaştırabilirmişim. Doktorlara kulak asma sevgili dostum. Belki bu sefer dinlemesinde yarar var Doktor Atro, dedi Paye rahat ve yatıştırıcı sesiyle. Ne de olsa doktor hükümetin adamı değil mi? Dedi Şifolisk kötü niyetli bir tavırla. Bulabildikleri en iyi adam eminim, dedi Atro gülümsemeden ve Şevek'in daha fazla zorlamadan çıktı. Şifoilisk onunla gitti. İki genç adam uzun bir süre daha Şevek'le kalıp fizikten bahsettiler. Şevek büyük bir sevinçle ve tıpkı bir şeyi olması gerektiği gibi bulduğunda duyduğu derin aşinalık duygusuyla yaşamında ilk defa kendini denk kişilerle konuşmayı keşfetti. Vitiz harika bir öğretmen olmasına karşın Şevek'in onu cesaret vermesiyle araştırmaya başladığı yeni kuramsal alanlara girmeyi hiçbir zaman başaramamıştı. Gvarab tanıdıkları arasında eğitimi ve yeteneği kendisiyle kıyaslanabilir tek kişiydi. Ama Gvarab'la çok geç onun yaşamının sonlarına doğru tanışmışlardı. O günlerden beri Şevek birçok yetenekli kişiyle çalışmış ama Abena Enstitüsü'nün tam zamanlı üyesi olmadığından hiçbir zaman onları fazla ileriye götürememişti. Eski sorunlarla klasik ardışıklık fiziğinin içinde boğulmuş kalmışlardı. Ona denk kimse yoktu. Burada eşitsizlikler diyarında sonunda kendine denk kişilere rastlamıştı. Bir vahiy, bir kurtuluştu bu. Fizikçiler, matematikçiler, gökbilimciler, mantıkçılar, biyologlar hepsi burada. Üniversitedeydiler. Onlar onu ziyaret ediyorlar. Şevek de onlara gidiyordu. Konuşuyorlardı. Konuşmalarından yeni dünyalar doğuyordu. Düşüncenin doğasında iletilmek vardır. Yazılmak, konuşulmak, gerçekleştirilmek. Düşünce çimen gibidir. Işığı arar, kalabalıkları sever, melezlenmek için can atar. Üzerinde basıldıkça daha iyi büyür. Daha üniversitesindeki o ilk akşam üstünde Oi ve Pai ile birlikteyken Trin ve Bedab'la çocukken ve çocuksu bir düzeyde gece yarılarına kadar konuştukları, birbirlerine kızdırıp meydan okuyarak her zaman daha çok cesaret isteyen hayaller kurmaya ittikleri zamandan beri aradığı bir şeye kavuştuğunu anlamıştı. O gecelerden bazılarını aynı canlılıkta anımsıyordu. Trin'i görüyor. Trin'in eğer Uras'ın gerçekten nasıl olduğunu bilseydik belki bazılarımız oraya gitmek isterdi dediğini duyar gibi oluyordu. Fikir onun o kadar şaşırtmıştı ki Trin'in üzerine atlamıştı. Tir de hemen geri çekilmişti. Zavallı lanetli ruh her zaman geri çekilirdi. Her zaman da haklıydı. Konuşma durmuştu. Paye ve Oi'yi susmuşlardı. Üzgünüm dedi. Baş ağrıyor. Yer çekimiyle aran nasıl? Diye sordu Paye. Zeki bir çocuk gibi çekiciliğine güvenen birinin sevimli gülümsemesiyle. Fark etmiyorum, dedi Şevek. Yalnızca şuralarda nasıl derler? Dizler, diz mafsalları. Evet, dizler, işlev bozuldu ama alışacağım. Önce Paye'ye sonra Oyi'ye baktı. Bir soru var ama gücendirmek istemiyorum. Korkmayın efendim, dedi Paye. O iyi korkmayı bildiğinizden emin değilim, dedi O iyi. Paye gibi sevimli bir değildi. Fizikten bahsederken bile kaypak, gizli bir tarzı vardı. Yine de Şevek bu tarzın arkasında güvenilecek bir şeyler olduğunu hissediyordu. Paye'nin can yakınlığının arkasında ise ne vardı acaba? Her neyse, önemli değildi. Hepsine güvenmek zorundaydı ve güvenecekti. Kadınlar nerede? Paye güldü. O iyi gülümsedi ve ne anlamda diye sordu. Her anlamda. Geçen geceki partide kadınlarla tanıştım. 5-10 tane. Yüzlerce de erkek. Hiçbiri bilgin değildi sanırım. Kimdi onlar? Karılarımız. Biri de benim karımdı, dedi Oi, sır saklayan gülümsemesiyle. Diğer kadınlar nerede? O konuda hiç güçlük yok efendim, dedi Paye hemen. Yalnızca bir tercihlerinizi belirtin. Sağlaması çok kolay. Aneres gelenekleri hakkında bazı renkli söylentiler duyuyoruz. Ama sanırım isteyebileceğiniz hemen her şeyi sağlayabiliriz, dedi Oi. Şevek neden bahsettiklerini hiç anlamıyordu. Kafasını kaşıdı. O zaman buradaki bütün bilginler erkek mi? Bilginler mi? Dedi Oi, inanmayarak. Paye öksürdü. Bilginler. Aa evet tabii ki. Hepsi erkek. Kız okullarında bazı kadın öğretmenler var kuşkusuz. Ama hiçbir zaman lisans düzeyini geçemezler. Neden? Matematiği beceremiyorlar. Kafaları soyut düşünceye çalışmıyor. Uyamıyorlar. Nasıl olduğunu biliyorsunuz. Kadınların düşünmek dedikleri şey rahimle yapılır. Tabii her zaman birkaç aykırı örnek görülebilir. Vajinaları körelmiş, suratsız zeki kadınlar. Siz odocular kadınları bilimle uğraşmasına izin veriyor musunuz diye sordu Oyi. Şey, bilimle uğraşıyorlar evet. Çok fazla değildir inşallah. Yarısı kadar. Paye her zaman söylemişimdir dedi. Doğru dürüst eğitilmiş kadın teknisyenler herhangi bir laboratuvar ortamında erkeklerin yükünü büyük ölçüde hafifletebilir. Yinelenen işlerde erkeklerden daha becerikli ve hızlılar. Üstelik daha uysallar, daha zor sıkılıyorlar. Eğer kadınları kullansaydık erkekler özgün çalışmalar için daha genç yaşta serbest kalabilirlerdi. Benim laboratuvarımda olmaz, dedi Oi. Yerlerinde kalsınlar. Kadınları özgün entelektüel çalışma yapabilecek yetenekte buluyor musunuz, Doktor Şevek? Onların beni yetenekli bulduklarını söylemek daha doğru olur. Kuzey batışında Mitis benim öğretmenimdi. Bir de Gıvarap var. Sanırım onun hakkında bir şeyler biliyorsunuz. Gıvarap kadın mıydı? Dedi Paye gerçek bir şaşkınlıkla ve güldü. O iyi ikna olmamış ve gücenmiş görünüyordu. Adlarınızdan anlaşılmıyor tabii, dedi soğukça. Sanırım cinsler arasında ayrım yapmamaya önem veriyorsunuz. Şevek yumuşak bir sesle, o da bir kadındı, dedi. İşte gördünüz mü, dedi Oyi. Omuz silkmedi ama neredeyse silkiyordu. Paya saygılı görünüyordu ve başını salladı. Tıpkı ihtiyar Atro anlamsız anlamsız konuştuğunda yaptığı gibi. Şevek bu adamlardaki kişisel olmayan ve çok derine inen bir düşmanlığa dokunduğunu gördü. Görünüşe göre onlar da gemideki masalar gibi bir kadın, bastırılmış, susturulmuş, hayvanlaştırılmış bir kadın, kafeste bir öfke içeriyorlardı. Onları kızdırmaya hakkı yoktu. Sahip olma dışında bir ilişki bilmiyorlardı. Sahipliydiler. Güzel, erdemli bir kadın, dedi Paye. Bizim için bir esin kaynağıdır. Dünyadaki en değerli şeydir. Şevek kendini çok rahatsız hissediyordu. Kalkıp pencerenin önüne gitti. Dünyanız çok güzel, dedi. Daha fazlasını görmek isterdim. İçeride kalmam gereken sürede bana kitap verebilir misiniz? Tabii efendim, ne tür kitaplar? Tarih, resim, öykü, herhangi bir şey. Belki de çocuk kitapları. Görüyorsunuz, çok az şey biliyorum. Uras hakkında bir şeyler öğreniyoruz ama çoğunlukla Odo'nun zamanına ait şeyler. Ondan önce 8500 yıllık bir geçmiş var. Sonra Anares'e göçten bu yana 150 yıl var. Son gemi son göçmenleri getirdiğinden bu yana ise cehalet. Biz sizi görmezlikten geliyoruz, siz de bizi. Siz bizim tarihimizsiniz, biz belki sizin geleceğiniziz. Öğrenmek istiyorum, görmezlikten gelmek değil. Gelmemin nedeni bu. Birbirimizi tanımalıyız. İlkel insanlar değiliz. Ahlakımız artık kabile ahlakı değil. Olamaz. Bu tür bir görmezlikten gelme yanlış. Yanlışlıklara yol açar. Bu yüzden öğrenmeye geldim. Çok açık sözlü konuşuyordu. Paye coşkuyla kabul etti. Haklısınız efendim. Hepimiz amaçlarınıza tümüyle katılıyoruz. O iyi ona siyah, donuk, oval gözleriyle baktı ve o halde dedi. Temel olarak toplumumuzun bir elçisi olarak geliyorsunuz. Şevek dönüp şimdiden kendi yeri, kendi bölgesi olarak gördüğü şöminenin önündeki mermer yere oturdu. Dikkatli olması gerektiğini hissediyordu. Ama bundan daha fazla hissettiği, onu başka bir dünyadan aradaki kuru boşluğu aşarak getiren gereksinme, iletişim gereksinmesi, duvarları yıkma isteğiydi. Dikkatle, İnisiyatif Sendikası'nın son 2 yıl boyunca Uras'la radyo bağlantısı kuran grubun bir üyesi olarak geliyorum, dedi. Ama biliyorsunuz herhangi bir otoriteye veya kuruma bağlı bir elçi değilim. Umarım beni o maksatla çağırmadınız. Hayır dedi Oi. Biz sizi istedik. Fizikçi Şeveki. Tabii ki kendi hükümetimiz ve Dünya Hükümetleri Konseyi'nin onayıyla. Ama siz Eun Üniversitesi'nin özel konuğu olarak buradasınız. Güzel. Ama sizin buraya nasıl geldiğinizi bilemiyoruz. Onayla mı? Duraksadı. Şevek sırıttı. Hükümetinin onayıyla mı? Anares'te ismen bir hükümet olmadığını biliyoruz. Ama öyle gözüküyor ki bir yönetim var. Sizi gönderen grubun, sizin sendikanızın bir tür hizip olduğunu çıkardık. Belki de devrimci bir hizip. Anares'teki herkes devrimcidir. Oye, yönetim ve yürütme ağının adı Üde'dir. Üretim ve dağıtım eşgüdümü. Üretici işlerde çalışan her türlü kişi sendika ve federatif için düzenleyici bir sistem oluşturur. Kişileri yönetmezler, üretimi yönetirler. Beni ne destekleyecek ne de engelleyecek yetkileri yoktur. Bize yalnızca hakkımızdaki kamuoyu görüşünü söyleyebilirler. Toplumsal vicdan önündeki konumumuzu bilmek istediğiniz bu mu? Evet, arkadaşlarım ve ben pek onaylanmıyoruz. Anares'tekilerin çoğu Uras hakkında bir şey öğrenmek istemiyor. Ondan korkuyor ve mülkiyetçilerle herhangi bir ilişki istemiyor. Kabalık ettiysem özür dilerim. Burada da bazıları için durum aynı, değil mi? Küçümseme, korku, kabile ruhu. Ben bunu değiştirmeye başlamak için geldim. Yalnızca kendi inisiyatifinizle mi? Dedi Oi. Bu tanıdığım tek inisiyatiftir, dedi Şevek gülümseyerek, büyük bir açık sözlülükle. Ondan sonraki birkaç günü kendisini görmeye gelen bilginlerle konuşarak, Paye'nin getirdiği kitapları okuyarak ve bazen yalnızca çift kemerli pencerelerde durup büyük vadiye yazın gelişini seyrederek dışarıda açık havadaki kısa tatlı konuşmaları dinleyerek geçirdi. Kuşlar şimdi şarkıcıların adlarını ve neye benzediklerini kitaplardaki resimlerden biliyordu. Ama hala şarkıyı duyduğunda ya da ağaçtan ağaca kanat parıltılarını yakaladığında bir çocuk gibi şaşkınlıkla baka kalıyordu. Burada Uras da kendini çok garip, itik, yabancı ve aklı karışmış hissedeceğini düşünmüştü. Ama böyle bir şey hissetmiyordu. Doğal olarak şimdi anlamadığı, şöyle bir görebildiği sonsuz şey vardı. Birçok şey. Bütün o ulusları, sınıfları, kastları, tarikatları, gelenekleri ve göz kamaştırıcı, şaşırtıcı, bitmez tükenmez tarihiyle inanılmayacak kadar karmaşık bir toplum. Her karşılaştığı insan da şaşırtmacalarla dolu yeni bir bilmeceydi. Ama hiçbiri onun beklediği kaba, soğuk bencillerden değildi. Kültürleri ve coğrafyaları kadar karmaşık ve çeşitliydiler. Zekiydiler, naziktiler. Ona bir kardeş gibi davranıyorlardı. Kendini yitik, yabancı değil, kendi evindeymiş gibi hissetmesi için ellerinden geleni yapıyorlardı. Ona da kendi evinde o da kendi evinde hissediyordu. Elinde değildi. Bütün dünya, havanın yumuşaklığı, güneş ışığının tepelere vurması, biraz daha ağır olan yer çekiminin gücü ona burasının gerçekten evi, ırkının dünyası olduğunu ve bütün bu güzelliğinin onun doğuştan hakkı olduğunu söylüyordu. Sessizlik Anares'in o sessizliği. Gece bunu düşündü. Orada hiç kuş ötmezdi. Orada insan sesinden başka bir şey yoktu. Sessizlik ve çorak topraklar. Üçüncü gün ihtiyar Atro ona bir yığın gazete getirdi. Şevek'in en sürekli arkadaşı olan Paye, Atro'ya bir şey demedi ama yaşlı adam gittiğinde Şevek'e "Berbat bir çöplük bu gazeteler efendim." dedi. "Eğlendirici ama orada okuduğunuz hiçbir şeye inanmayın," dedi. Şevek en üstteki gazeteyi aldı. Düşük kaliteli kağıda kötü basılmıştı. Uras'ta eline geçen ilk kaba yapılmış şeydi. Aslında Anares'te gazete yerine geçen üde, bültenleri ve bölgesel raporlara benziyordu. Ama stili o lekeli, pratik gerçekleri anlatan yayınlardan çok farklıydı. Ünlem işaretleri ve resimlerle doluydu. Şevek'in uzay gemisi önünde bir resmi vardı. Paya kolunu tutuyor ve kaşlarını çatıyordu. Resmin üzerinde büyük puntolarla "Aydan gelen ilk adam" yazıyordu. Büyülenen Şevek okumaya devam etti. Dünyadaki ilk adımı Uras'a 170 yıldır Anares yerleşim bölgesinden gelen ilk ziyaretçi olan Doktor Şevek'in fotoğrafları. Dün Peyer uzay limanına ay gemisiyle iner inmez çekildi. Bilim aracılığıyla tüm uluslara hizmetinden dolayı SON ödülünü kazanmış olan ünlü bilgin, daha önce hiçbir dış dünyalıya verilmeyen bir onur olan Eun Üniversitesi profesörlüğünü kabul etmiştir. Burası ilk kez gördükten sonra ne düşündüğünü sorulduğunda uzun boylu ünlü bilgin şu yanıtı verdi. "Güzel gezegeninize çağrılmak benim için büyük bir onur. Tüm Cetililer için yeni bir dostluk çağının açılacağını, ikiz gezegenlerimizin birlikte kardeşlik içinde ilerleyeceğini umuyorum." "Ama ben hiçbir şey söylemedim," dedi Şevek Paye'ye. Elbette yanınıza yaklaşmalarına izin vermedik ki. Ama bu kuş beyinli bir gazetecinin hayalini kısıtlayamıyor. Siz neler söylerseniz veya söylemezseniz söyleyin, onlar sizin söylemenizi istedikleri şeyi söylediğinizi yazacaklardır. Şevek dudağını kemirdi. Peki, dedi en sonunda. Eğer bir şey söyleseydim buna bir benzer bir şey olurdu. Ama tüm cetililer ne demek oluyor? Arzılar bize cetililer diyorlar. Bizim güneşimize verdikleri addan geliyor sanırım. Son zamanlarda popüler basın benimsedi. Sözcüğü kullanmak bir tür moda oldu. O zaman tüm cetililer Aneres ve Uras anlamına geliyor. Sanırım, dedi Paye, özellikle göze çarpan bir ilgisizlikle. Şevek gazeteleri okumaya devam etti. Dev gibi bir adam olduğunu, tıraş olmadığını ve kırlaşan saçlarının bir yeli her ne kadar demekse oluşturduğunu, 37, 43 ve 56 yaşında olduğunu, yazdığı büyük fizik yapıtının adının yazılışı her gazetede farklıydı. Eşit zamanlılık ilkeleri veya eş zamanlılık ilkeleri olduğunu, kendisinin Odo hükümetinden gelen bir iyi niyet elçisi olduğunu, et yemez olduğunu, ayrıca bütün Aneresler gibi içki içmediğini okudu. Bu sonuncusunu okuduğunda dayanamadı. Karnı ağrıyana kadar güldü. Vay canına, hayal güçleri gerçekten iyi çalışıyor. Kaya yosunu gibi su buharıyla yaşadığımızı mı sanıyorlar? Alkollü içki içmemenizi kastediyorlar, dedi Paya gülerek. Odocular hakkında herkesin bildiği bir şey sanırım. Sizin alkollü şeyleri içmediğiniz. Doğru mu bu arada? Bazıları mayalanmış holom kökünden alkol elde ediyorlar. İçmek için bilinçaltını özgürleştirdiğini öne sürüyorlar. Tıpkı beyin dalgası eğitimi gibi. Çoğu kişi bu ikinciyi yeğliyor. Çok kolay ve hastalığa yol açmıyor. Burada sık mı görülür? İçmek sık görülür. Söz ettiğiniz hastalığı bilmiyorum. Adı nedir? Alkolizm galiba. Ha, anladım. Peki Anares'te çalışan insanlar biraz neşelenmek, dünyanın dertlerinden bir gecelik kurtulmak için ne yaparlar? Şevek anlamamış görünüyordu. Biz bilmiyorum. Belki de bizim dertlerimizden kurtuluş yok. Tuhaf, dedi Paye. Dostça gülümsedi. Şevek okumaya devam etti. Gazetelerden biri bilmediği bir dildeydi. Bir diğeri ise tümüyle bilmediği bir alfabeyle yazılmıştı. Paye birincinin Tu'dan geldiğini, diğerinin ise Batı Yörükküre'de bir devlet olan Benbili'ye ait olduğunu söyledi. Tu'dan gelen gazete iyi basılmış ve düzgün şekilliydi. Paye onun bir hükümet yayını olduğunu söyledi. Burada AIO'da eğitimli kişiler haberlerini telefaks, radyo ve televizyondan, haftalık dergilerden alırlar. Bu gazeteler hemen hemen tümüyle alt sınıflarca okunur, yarı cahiller tarafından, yarı cahiller için yazılmış şeyler. Gördüğünüz gibi. AIO'da basın tümüyle özgürdür. Bu da kaçınılmaz olarak bir sürü pisliğin ortaya çıkmasına yol açıyor. Tu gazetesi çok daha iyi ama yalnızca Tu Merkez Prezidiumundan söylenmesini istediği gerçekleri yazıyor. Tu'da mutlak bir sansür uygulanır. Devlet her şeydir. Her şey de devlet içindir. Bir odocu için pek iyi bir yer sayılmaz, değil mi efendim? Ya bu gazete? Gerçekten bir fikrim yok. Benbili geri kalmış bir ülke. Sürekli devrimler oluyor. Benbili'den bir grup insan bize sendika dalga boyundan bir mesaj gönderdi. Ben Abenay'dan ayrılmazdan önce, az önce, kendilerine odocular diyorlardı. Ayio'da da böyle gruplar var mı? Hiç duymadım, Doktor Şevek. Duvar, Şevek artık karşılaştığı zaman duvarı tanıyordu. Duvar bu genç adamın cana yakınlığı, nezaketi ve kayıtsızlığıydı. Sanırım benden korkuyorsun, Paye, dedi ansızın gülerek. Korkuyor muyum efendim? Çünkü ben varlığımla devletin gereksizliğinin kanıtıyım. Ama korkacak ne var? Sana zarar vermeyeceğim. Kişisel olarak son derece zararsız olduğumu biliyorsun. Dinle, ben bir doktor değilim. Biz ünvan kullanmayız. Benim adım Şevek. Biliyorum, kusura bakmayın efendim. Ama bakın, bizim değer yargılarımıza göre bu saygısızlık sayılır. Hoş kaçmıyor yani. Kendinden emin, bağışlanacağından emin bir özür dilemeydi bu. Beni kendine eşit kabul edemez misin? Dedi Şevek. Ne bağışlama ne de kızgınlık duymadan izliyordu onu. Paye ilk kez şaşırıyordu. Ama gerçekten efendim, siz biliyorsunuz çok önemli bir kişisiniz. Alışkanlıklarını benim için değiştirmene gerek yok dedi Şevek. Önemli değil. Gereksiz bir şeyden kurtulmaktan memnun olacağını sanmıştım. Hepsi bu. İçeride 3 gün tıkılı kalmak Şevek'i fazla enerjiyle doldurmuştu. Bırakıldığında her şeyi bir anda görme hevesiyle refakatçilerini epeyce yordu. Onu önce 16 bin öğrenci ve öğretim üyesiyle başlı başına bir kent olan üniversiteye götürdüler. Yatakhaneleri, tiyatroları, toplantı odaları ve benzeri şeylerle odacı bir topluluktan pek farkı yoktu. Ancak çok eski, tümüyle erkeklerden oluşan, inanılmaz derecede lüks, federatif olmayan, yukarıdan aşağıya hiyerarşik olarak örgütlenmiş bir yapıydı. Yine de diye düşündü Şevek. Bir topluluğa benziyor. Kendine farklılıkları anımsatmak zorunda kalıyordu. Tuhaf ölçüde şık, görkemli makineler olan kiralık arabalarla kent dışına çıktılar. Yollarda pek fazla araba yoktu. Araba kiralamak çok pahalıydı ve çok az kişinin özel arabası vardı. Çünkü vergiler çok ağırdı. Halkın özgür kullanımına bakıldığı zaman yerine konulamayacak doğal kaynakları kurutma veya çevreyi artık ürünlerle kirletme eğilimi gösterecek bu tür bütün lüksler yasalarla ve vergilendirme yoluyla sıkı bir denetim altında tutuluyordu. Rehberleri bu konuyu biraz da gururla epeyce anlattılar. Ahio yüzyıllardır dünyaya öncü oldu diyorlardı. Ekolojik denetim ve doğal kaynakların yönetiminde 9. bin yılın israfçılığı. Şimdi tarih olmuştu. Tek kalıcı etkisi bazı madenlerin yokluğunun çekilmesiydi. Bereket versin ki bunlar aydan ithal edilebiliyordu. Şevek arabayla ya da trenle dolaşırken köyler, çiftlikler, kasabalar görüyordu. Feodal dönemlerden kalma kaleler, eski bir imparatorluğun başkenti olan 4400 yıllık Aie'nin yıkık kuleleri, ekili alanları, gölleri ama Aio'nun kalbi olan Avan bölgesinin tepelerini ve kuzey göğünde Meteyi, Sıra Dağları'nın beyaz dev doruklarını gördü. Toprağın güzelliği ve insanların sağlıklılığı onun için sürekli hayret uyandıran bir şeydi. Rehberler haklıydı. Urhaslılar dünyalarını nasıl kullanacaklarını iyi biliyorlardı. Çocukken ona Uras'ın çürümüş bir eşitsizlik, haksızlık ve israf yığını olduğunu anlatmışlardı. Ama rastladığı ve gördüğü herkes en küçük köyde bile iyi giyinmiş, iyi beslenmiş ve beklediğinin tam tersine endüstrileşmişti. Somurtarak yapacakları işlerin emredilmesini beklemiyorlardı. Tıpkı ana nesiller gibi yalnızca işleri yapmakla meşguldüler. Bu onu şaşırttı. Bir insanın çalışmak için doğal dürtüsü, inisiyatifi, kendiliğinden yaratıcı enerjisi kaldırılıp yerine dışsal dürtü ve zorlama konduğunda tembel ve dikkatsiz bir işçi olacağını varsaymıştı. Ama bu sevimli tarlalara bakanlar, harika arabaları ve rahat trenleri yapanlar hiç de dikkatsiz işçiler değillerdi. Kârın çekiciliği ve saplantısı anlaşılan doğal inisiyatifin yerini onun inandırıldığından çok daha etkili olarak almıştı. Küçük kasabalarda gördüğü o güçlü, kendine güvenir havalı insanların bazılarıyla konuşmak, onlara örneğin kendilerini yoksul olarak mı gördüklerini sormak isterdi. Çünkü eğer yoksullar bunlarsa bu sözcükten anladığı şeyi gözden geçirmesi gerekecekti. Ama bu hiçbir zaman gerçekleşemedi. Rehberlerinin görmesini istedikleri bütün o başka şeyler yüzünden. Aion'un diğer büyük kentleri bir günlük yolculukla ulaşılamayacak kadar uzaktı. Ama üniversiteden 50 kilometre uzaklıktaki Neo Ese'ye sık sık götürülüyordu. Orada onuruna bir dizi davet verildi. Bunları pek sevmedi. Onun düşündüğü partilere pek benzemiyorlardı. Herkes çok nazikti ve fazla konuşuyordu. Ama önemli şeyler hakkında değil. O kadar çok gülümsüyorlardı ki tedirgin görünüyorlardı. Ama giysileri göz kamaştırıcıydı. Gerçekten de davranışlarında eksik olan tüm kaygısızlığı giysilerine, yiyeceklerine, içtikleri o bir sürü şeye, davetlerin verildiği saraylardaki odaların savurgan döşeme ve süslemelerine dökmüş gibiydiler. Ona Neo Eseya'nın görülmeye değer yerlerini gezdirdiler. 5 milyonluk bir kentti. Kendi gezegeninde nüfusun 1/4. Onu yönetim meydanına götürüp yönetim merkezinin Aiyo hükümetinin toplanma yerinin yüksek bronz kapılarını gösterdiler. Senato'da bir tartışmayı ve yöneticilerin bir komite toplantısını izlemesine izin verdiler. Onun hayvanat bahçesine, ulusal müzeye, bilim ve endüstri müzesine götürdüler. Bir okula götürdüler. Orada mavi beyaz üniforma içindeki sevimli çocuklar onun için Ayı Ulusal Marşı'nı söylediler. Mülkiyetçi bir ekonominin imalatını ve enerji üretimini ne kadar verimli olarak sürdürdüğünü görebilmesi için bir elektronik fabrikasını, tümüyle otomatik bir çelik imalathanesini ve bir nükleer füzyon santralini gezdirdiler. Devletin yurttaşlarını nasıl koruduğunu görebilmesi için yeni bir konut alanına götürdüler. Onu bir kayığa bindirerek tüm gezegenden gelen gemilerle dolmuş Suva Haliçi'nden denize götürdüler. Yüksek mahkemeye götürdüler. O da bütün bir gününü görülen hukuk ve ceza davalarını izleyerek geçirdi. Bu deney onu şaşırtıp dehşete düşürdü. Ama görülmesi gereken her şeyi görmesi ve gitmek istediği her yere götürülmesine ısrar ettiler. Biraz çekinerek Odo'nun gömülü olduğu yeri görüp göremeyeceğini sorduğunda onu hemen Suva ötesi bölgedeki eski mezarlığa götürdüler. Hatta kötü ünlü gazetelerden gelen muhabirlerin orada uzun yaşlı Söğütlerin gölgesinde durup basit bir iyi korunmuş mezar taşına bakarken fotoğrafını çekmelerine bile izin verdiler. Lae Aseio Odo 698-769. Bütün olmak parça olmaktır. Gerçek yolculuk geri dönüştür. Rodore'de Dünya Hükümetleri Konseyi'nin oturum yerine kuruluşun genel kuruluna hitap etmek için götürüldü. Orada yabancılarla, arzdan veya hainden gelen elçilerle karşılaşacağını veya en azından onları göreceğini ummuştu. Ama programı buna izin veremeyecek kadar doluydu. Yeni dünya ile eski dünya arasında özgür iletişim ve birbirini tanıma çağrısından oluşan konuşması üzerinde çok çalışmıştı. Konuşmadan sonra 10 dakika ayakta alkışlanmıştı. Saygın haftalık gazeteler konuşmadan olumlu söz ediyorlar. Büyük bir bilim adamından insan kardeşliğini gösteren tarafsız ahlaki bir jest diyorlardı. Ama konuşmadan ne onlar ne de popüler gazeteler alıntı yapmadılar. Aslında Şevek alkışlara karşın kimsenin konuşmayı duymadığı sanısına kapılmıştı. Ona birçok ayrıcalık ve giriş izni verilmişti. Işık araştırma laboratuvarlarına, ulusal arşivlere, nükleer teknoloji laboratuvarlarına, Neo'daki ulusal kütüphaneye, Mafet'teki hızlandırıcıya, Drio'daki uzay araştırma kurumuna, Uras'ta gördüğü her şey daha fazla şeyi görmek istemesine yol açtığı halde yine de birkaç haftalık turist yaşamı yeterliydi. Hepsi o kadar büyüleyici, şaşırtıcı ve harikaydı ki en sonunda bunaltıcı olmuştu. Üniversitede yerleşmek, çalışmak ve bir süre için her şeyi yeni baştan düşünmek istiyordu. Ama son bir gezi yapmak için Uzay Araştırma Kurumu'nu görmek istedi. Paye bu isteğine çok sevinmiş görünüyordu. Son zamanlarda gördüğü birçok şey çok eski, yüzyıllar, hatta bin yıllar öncesinden kalma olduğundan onun için ürkütücüydü. Kurum ise tam dersine yeniydi. Son 10 yıl içinde günün modası olan savurgan ve zarif stilde yapılmıştı. Dramatik bir mimarisi vardı. Büyük renk blokları kullanılmıştı. Yükseklikler ve uzaklıklar abartılmıştı. Laboratuvarlar geniş ve havadardı. Bitişteki fabrikalar ve makine atölyeleri görkemli Neo-Saye üslubunda yapılmış kemer ve sütunlardan oluşan direklerin arkasına yerleştirilmişti. Hangarlar dev, çok renkli, yarı saydam ve düşsel kubbelerdi. Orada çalışanlar ise tam tersine çok sessiz ve gerçektiler. Şeveki her zamanki refakatçilerinden kurtarıp bütün kurumu gösterdiler. Üzerinde çalıştıkları deneysel yıldızlar arası yolculuk sisteminin her aşamasını bilgisayarlar ve çizim tahtalarından dev kubbeli hangarın içindeki kavun içi mor ve sarı ışıkta devasa ve gerçek dışı gibi görünen yarı bitmiş bir gemiye kadar her şeyi gösterdiler. O kadar çok şeyimiz var ki, dedi Şevek kendini gezdiren Oego adlı mühendisi. Çalışmak için o kadar çok şeyiniz var ve onları o kadar iyi kullanıyorsunuz ki bu harika bir şey. Eşgüdüm, işbirliği, girişimin büyüklüğü. Geldiğiniz yerde bu boyutta bir şeyi beceremiyorsunuz. Öyle mi? Dedi mühendis sırıtarak. Uzay gemisi mi? Uzay filomuz göçmenlerin neredeyse 200 yıl önce Uras'ta geldikleri gemilerden. Burada yapılan gemilerden oluşuyor. Yalnızca deniz aşırı tahıl taşıyacak bir gemi. Bir makine yapmak bir yıllık planlamayı, ekonomimizin büyük çaba göstermesini gerektirir. Oego başını salladı. Evet, mallarımız var, doğru. Ama biliyorsunuz bütün bunları ne zaman hurdaya çıkaracağımızı, hepsini atacağımızı söyleyecek kişi sizsiniz. Hepsini atmak mı? Ne demek istiyorsun? Işıktan hızlı yolculuk, dedi Aego. Ani sıçrama. Eski fizik olanaksız olduğunu söylüyor. Arzular olanaksız olduğunu söylüyorlar. Ama hainliler ki ne de olsa şu anda kullandığımız motoru onlar yaptı. Olanaklı olduğunu söylüyorlar. Yalnızca nasıl yapabileceklerini bilmiyorlar. Çünkü zaman fiziğini yeni yeni bizden öğreniyorlar. Eğer bilinen herhangi bir dünyada buna yapacak birisi varsa kuşkusuz bu sizsiniz Doktor Şevek. Şevek ona mesafeli bir bakış fırlattı. Işıltılı gözleri sert ve berraktı. Ben bir kuramcıyım, Oego. Tasarımcı değilim. Eğer siz kuramı sağlarsanız ardışıklık ve eş zamanlılık zamanı ait genel bir alan kuramında birleştirirseniz o zaman biz de gemileri yaparız. Sonra da Uras'tan ayrıldığımız anda Arz'da, Hain'de ve veya bir sonraki galakside belir veririz. O zaman bu tekne mor ve kavun içi ışık şeritlerinde yüzen yarı bitmiş geminin belli belirsiz görünen iskeletine baktı. En az öküz arabası kadar eskimiş olacak. İnşa ettiğin gibi görkemli düşünüyorsun, dedi Şevek. Hala uzak ve gergindi. Oego ve diğerlerinin ona gösterip tartışmak istediği çok şey vardı. Ama biraz sonra alaycı amacı gütmediği baştan belli olan bir sadelikle ''Beni koruyuculara geri götürürseniz iyi olur sanırım.'' dedi. Öyle yaptılar. Karşılıklı samimiyet içinde vedalaştılar. Şevek arabaya girdi, sonra yeniden dışarıya çıktı. ''Unutuyordum.'' dedi. ''Drio'da bir şey daha görecek kadar zamanımız var mı?'' ''Drio'da başka bir şey yok.'' dedi Paye. Her zamanki gibi nazikti. Şevek'in mühendisler arasındaki 5 saatlik kaçaklığından duyduğu rahatsızlığı gizlemek için bayağı çaba gösteriyordu. Kaleyi görmek isterdim. Hangi kale efendim? Eski bir kale, krallar zamanından kalma. Daha sonra hapishane olarak kullanılmıştı. O tür herhangi bir şeyin yıkılmış olması gerekir. Kurum bütün kasabayı yeniden kurdu. Arabaya girdiklerinde şoför kapıları kaparken Şifoilis, Paye'nin keyfinin kaçmasının bir başka olası nedeni de onun varlığıydı. ''Niçin bir kale daha görmek istediniz Şevek?'' diye sordu. ''Şu ana kadar sizi epey idare edecek kadar eski yıkıntı gördüğünüzü sanmıştım.'' ''Drio'daki kale Odo'nun 9 yılını geçirdiği yerdi.'' dedi Şevek. Yüzü Oegoe ile konuştuğundan beri olduğu gibi gergindi. 747'deki ayaklanmadan sonra hapishane mektuplarını ve analojiyi orada yazdı. ''Korkarım yıkılmış.'' dedi Payet sempatiyle. Drio can çekişen bir kasabaydı. Kurum da orayı tümüyle yıkıp yeniden kurdu. Şevek başını salladı. Ama araba ırmak kıyısından bir ana yoldan Eun kavşağına doğru giderken sesi ırmağının eğimi üzerinde ağır bir havası olan harap, amansız siyah taştan yapılmış kulesi yıkılmış bir yapı çıktı karşılarına. Uzay Araştırma Kurumu'nun göz kamaştırıcı, kaygısız yapılarına, gösterişli kubbelere, parlak fabrikalara, düzenli çimenlerle patikalara bu kadar az benzeyen başka bir şey herhalde bulunamazdı. Başka herhangi bir şey onların bu kadar renkli kağıda benzemelerine yol açmazdı. ''O kale şu olsa gerek.'' dedi Şifoilis. Her zaman olduğu gibi patavatsız sözlerini en az istendiği zaman söylemek hoşuna gitmişti. ''Yıkılmış.'' dedi Paye. ''Boş olmalı.'' ''Durup bir göz atmak ister misiniz Şevek?'' dedi Şifoilis. Şoförün penceresini tıklatmaya hazırlanarak ''Hayır.'' dedi Şevek. Görmek istediğini görmüştü. Drio'da hala bir kale vardı. İçine girip Odo'nun 9 yılını geçirdiği hücreyi bulmak için yıkık koridorları araştırması gerekmiyordu. Hapishane hücresinin nasıl bir şey olduğunu biliyordu. Yüzü hala gergin ve soğuk, yukarıya şimdi neredeyse arabanın tepesinde duran ağır, karanlık duvarlara baktı. ''Uzun zamandır buradaydım.'' dedi kale. ''Ve hala buradayım.'' Kıdemli öğretim üyeleri yemekhanesindeki akşam yemeğinden sonra odasına döndüğünde yanmamış şöminenin önünde yalnız başına oturdu. Ayıyo'da mevsim yazdı. Yılın en uzun gününe yaklaşılıyordu. Saat 8'i geçtiği halde hava kararmamıştı. Kemerli pencerelerin dışında gök hala uras, göğünün gündüz renginden hafif bir tonu, saf, yumuşak bir maviyi koruyordu. Hava yumuşaktı. Kesilmiş çimen ve yağmur ıslığı toprak kokuyordu. Korunun öte tarafı yanındaki ibadet evinde ışık vardı. Hafifçe kıpırdayan havada yumuşak bir müzik fısıltısı dolaşıyordu. Kuş sesi değil, insan sesiydi bu. Şevek dinledi. Birisi ibadet evinin orgunda sayısal armonileri çalışıyordu. Sayısal armoniler Şevek'e herhangi bir uraslı olabileceği kadar yakındı. O da insanlar arası ilişkileri yenilediğinde müziği temel ilişkilerini yenilemeye çalışmamıştı. Her zaman zorunluluğa saygı duymuştu. Anarese yerleşenler insan yasalarını geride bırakmışlar ama armoni yasalarını birlikte getirmişlerdi. Büyük, sakin oda gölgelerle dolu ve sessizdi, kararıyordu. Şevek çevresine, pencerelerin mükemmel çifte kemerlerine, parka zemininin hafifçe parlayan kenarlarına, taş şöminenin güçlü, belirsiz eğrisine, oranları hoşa giden panelli duvarlara baktı. Güzel ve insancıl bir odaydı. Çok eski bir odaydı. Kıdemli öğretim üyeleri evinin 400 yıl önce, 540 yılında Anneres'e göçten 230 yıl önce yapıldığını söylemişlerdi. Oda doğmadan önce bu odada birçok bilgin kuşağı yaşamış, çalışmış, konuşmuş, düşünmüş, uyumuş ve ölmüştü. Sayısal armoniler yüzyıllar boyunca çimenin üzerinden korudaki kara yaprakların içinden süzülmüştü. Uzun zamandan beri buradaydım, dedi o da Şevek'e. Ve hala buradayım. Sen burada ne arıyorsun? Yanıtı yoktu. Halkının çalışması, kendini adaması ve bağlılığıyla kazanılmış ve sürdürülmüş bu dünyanın hiçbir nimet ve ganimetine o dokunmaya hakkı yoktu. Cennet onu cennet yapanlar içindir. Oraya ait değildi. Bir öncüydü. Geçmişini, tarihini yansıyan bir kuşaktandı. Anares göçmenleri eski dünya ve onun geçmişine sırtlarını dönmüş, yalnızca gelecek için çalışmaya karar vermişlerdi. Ama nasıl ki gelecek kesin olarak geçmişe dönüşüyorsa, geçmiş de geleceğe dönüşür. Yatsımak başaramamaktır. Urası terk eden odocular yanılmışlardı. Tarihlerini yatsıyacak umutsuz cesareti göstermekle, dönüş olasılığından vazgeçmekle hata etmişlerdi. Geri dönmeyen ya da haberini iletecek gemileri göndermeyen kaşif, kaşif değildir. Olsa olsa bir maceracıdır. Oğulları da sürgünde doğar. Urası sevmek için gelmişti. Ama sevgi araması neye yarardı? Urası sevmek için gelmişti. Onun bir parçası değildi. Ne de kendi doğduğu dünyanın bir parçası. Dikkatlideki ilk saatinde duyduğu yalnızlık, yalıtılmışlığın kesinliği içinde yükseldi ve kendini Şevek'e gerçek durumu olarak kabul ettirmeye çalıştı. İhmal edilmiş, bastırılmış ama mutlak. Burada yalnızdı. Çünkü kendini sürgün etmiş bir toplumdan geliyordu. Kendi dünyasında hep yalnız olmuştu. Çünkü kendini toplumundan sürmüştü. Göçmenler bir adım atmışlardı. O iki adım atmıştı. Kendi başınaydı. Çünkü metafizik tehlikeyi göze almıştı. Üstelik ikisine de ait olmadığı iki dünyayı bir araya getirmeyi başarabileceğini düşünecek kadar aptallık etmişti. Pencerenin dışında gece göğünün mavisi gözünü alıyordu. Yaprakların bulanık karanlığıyla ibadet evinin kulesinin üzerinde geceleri hep daha küçük ve daha uzak görünen tepelerin karanlık çizgisinin üstünde bir ışık, iri, yumuşak bir parlaklık büyüyordu. Ay doğuyor diye düşündü, şükran dolu bir tanıma duygusuyla. Zamanın bütünlüğünde hiç kesinti yok. Küçük bir çocukken geniş ovalardaki yatakhanenin penceresinden ayın doğuşunu Palat'la birlikte görmüştü. Çocukluğunun tepeleri üzerinden görmüştü. Tozun kuru düzlüklerinin üzerinden görmüştü. Abenay'ın çatıları üzerinden yanında takverla görmüştü. Ama o bu ay değildi. Gölgeler etrafında yer değiştiriyordu. Ama Anares yabancı tepelerin üzerine dolunay olarak boz ve mavimsi beyaz benekli alev gibi parlayarak doğarken o kımıldamadan oturdu. Dünyasının ışığı boş ellerini dolduruyordu. Üçüncü bölümün sonu.